Hoş geldin. Bugün teknoloji dünyasında bayağı ses getirebilecek bir mahkeme kararına yakından bakıyoruz.
Merhaba. Evet, önemli bir konu gerçekten.
Biliyorsun sosyal medya devlerine karşı yüzlerce dava var. Platformları gençlere zarar veriyor iddiasıyla açılmış davalar bunlar.
Evet, epeydir gündemde bu konu.
İşte bunlardan birinde Los Angeles'ta çok kritik bir gelişme oldu. Elimizde de sosyal medya zararları mahkemede diye bir yazı var kaynak olarak. Amacımız da bu kararın ne anlama geldiğini, teknoloji şirketleri için neden bir dönüm noktası olabileceğini anlamak. Şöyle hemen girelim konuya. Mesele sadece paylaşılanlar değil, asıl olay platformların tasarımı.
Kesinlikle. Odak noktası burası.
Olay şu, Meta, Snap, Google, TikTok gibi hani bildiğimiz devler, kendi platformlarının gençlere verdiği iddia edilen zararlar konusunda uzmanların konuşmasını engellemeye çalışmış.
Evet, klasik bir savunma mekanizması aslında.
Ama işte işin ilginç yanı, yargıç Carolyn B. Cool bu talebi reddetmiş. Bu basit bir red değil ama, değil mi? Yani kararın arkasında ne var tam olarak?
Yok yok, kesinlikle basit değil. Yargıç Kuvul'un 87 sayfalık kararı bayağı detaylı ve önemli bir mantığa dayanıyor. Şirketler genelde ne yapar? İletişim uygunluğu yasasının o meşhur 230. bölümüne sığınır.
Evet, o kalkanları.
Aynen, o kalkan. Yani diyorlar ki kısaca, biz platformuz kullanıcıların paylaştığı içerikten sorumlu tutulamayız. Hani telefon şirketi senin konuşmandan sorumlu değilse biz de değiliz mantığı. İnternetin bugünkü hali için çok kilit bir madde bu, biliyorsun.
Anladım. Biz sadece ortamı sağlıyoruz, gerisi kullanıcı da diyorlar yani. Peki yargıç kol neden bu kalkan burada işlemez dedi? Ne farklıydı bu davada?
İşte tam da orası kilit nokta. Yargıç Cool dedi ki, bakın bu dava aslında üçüncü kişilerin paylaştığı hani spesifik içeriklerle ilgili değil temelde. Davacılar asıl olarak platformların tasarımının ve işleyişinin gençleri bağımlı yaptığını, ruh sağlıklarını bozduğunu iddia ediyorlar. Yani sorun şey, bir kullanıcının paylaştığı tek bir fotoğraf değil de...
O fotoğrafı sürekli önüne düşüren algoritma mı mesela? Ya da bitmeyen o akış?
Aynen öyle. İşte o sonsuz kaydırma, infinite scroll, sürekli gelen bildirimler, kişiselleştirilmiş akışlar, bunlar platformun kendi özellikleri. Yargıç da diyor ki, davanın odağı platformun kendisi olunca 230. bölüm koruması, yani o kalkan bu spesifik durumda uygulanamaz.
Anladım.
Kararda hatta şöyle bir ifade de var. Diyor ki, uzmanların çoğu sosyal medyadaki bazı üçüncü taraf içeriklerinin zararlı olabileceği yönünde şaşırtıcı olmayan bir gözlem yapıyor ama asıl meselenin tasarım olduğunu vurguluyor.
Bu çok net bir ayrım. Yani artık mahkemede sadece şu içerik zararlıydı değil de bu platform neden insanı sürekli kendine çekecek, belki de zarar verecek şekilde tasarlandı sorusu da sorulabilecek. Öyle mi anlamalıyız?
Çok güzel özetledin, aynen öyle. Bu kararla birlikte ne oldu? Davacıların önerdiği 11 uzmandan 10'unun mahkemede ifade vermesinin önü açıldı. Ki bunların arasında genç ruh sağlığı uzmanları, doktorlar, araştırmacılar var.
Bu davacılar için büyük bir kazanım o zaman.
Muazzam bir kazanım. Çünkü artık iddialarını somut uzman görüşleriyle destekleyebilecekler. Yani platformların tasarımının, mesela bağımlılık yapıcı mekanizmalarının ya da gençlerin ruh halini olumsuz etkileyen algoritmalarının zararlı olduğuna dair kanıt sunabilecekler.
Peki bu kararın etkisi ne olur? Yani diğer benzer davalar için bir emsel teşkil eder mi hemen? Yoksa bu sadece tek bir davaya özgü bir yorum mu? Şirketler şimdi ne yapacak? Ne beklemeli?
Şöyle, bu tür eyalet mahkemesi kararları doğrudan diğer mahkemeleri bağlamaz. Hani yasal olarak birebir emsal olmaz belki. Ama çok güçlü bir ikna edici emsal niteliği taşır. Diğer yargıçlar benzer davalarda bu karara, bu mantığa bakacaklardır mutlaka. Şirketler içinse durum şu, artık o 230 bölüm kalkanına eskisi kadar rahat güvenemeyecekler. Özellikle de davanın odağı platform tasarımı ise. Mahkemede platformlarının tasarımının gençlere zarar vermediğini uzman kanıtlarıyla savunmak zorunda kalacaklar.
Bu işleri bayağı değiştirir onlar için.
Kesinlikle daha karmaşık, daha maliyetli davalar demek bu potansiyel olarak.
Peki bütün bunlar senin için, benim için yani bu platformları her gün kullanan bizler için ne ifade ediyor? günlük hayatımızda kullandığımız Instagram'da, TikTok'ta somut bir değişiklik görecek miyiz yakında?
Yani hemen yarın bir değişiklik beklemek zor tabii. Ama uzun vadede etkisi çok büyük olabilir. Eğer mahkemeler ve kamuoyu bu platform tasarımlarının zararlı olabileceği fikrini daha çok benimserse, şirketler üzerinde ciddi bir baskı oluşur.
Nasıl bir baskı?
Kullanıcı refahını, özellikle de gençlerin ruh sağlığını daha fazla gözeten tasarımlara yönelme baskısı. Belki daha az bağımlılık yapan özellikler, belki daha şeffaf algoritmalar, belki bildirimler üzerinde daha fazla kontrol. Kim bilir? Yani bu dava ve benzerleri, senin kullandığın dijital ortamların gelecekte nasıl hissettireceğini, nasıl çalışacağını şekillendirebilir.
Gerçekten çok ilginç bir dönüm noktası gibi duruyor.
Kesinlikle öyle. Ve belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği son bir fikir bırakalım. Hani bu davanın da ötesinde daha genel bir ilke olarak düşünürsek. Bir platformun tasarımcıları, içerik büyük ölçüde kullanıcılardan gelse bile, yarattıkları o dijital ortamın potansiyel psikolojik etkileri konusunda ne kadar sorumluluk taşımalı? Hem etik hem yasal olarak.
Evet, zor bir soru.
Bence önümüzdeki yıllarda dijital dünya ile ilişkimizi derinden etkileyecek.